Ayrım 12. Sızıntı. Wikileaks'te ünlü Türkler. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Oruç tutan komutan Özkök. Wikileaks belgeleri arasında AKP'nin henüz iktidar olduğu günlerde ABD'nin TSK-AKP ilişkilerine bakışını gösteren 10 Aralık 2002 tarihli olanına bakalım. Belgeyi kaleme alan ABD'nin Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Robert Deutsch. Deutsch'un kaleme aldığı belgede AKP'nin yeni doğmuş hükümetinin 29 Kasım 2002 tarihli MGK toplantısında ve 9 Aralık 2002 tarihinde Başbakan Gül'ün Genelkurmay'a yaptığı nezaket ziyareti sırasında ordudan irtica tehlikesi konusunda uyarılar aldığı hatırlatılıyor. Deutsch'a göre bu uyarılar ordunun AKP'ye bakış açısını gösteriyor. Belgeye göre MGK toplantısında ordu ve Cumhurbaşkanı Sezer kamuda türbana karşı olduklarını açıkça ortaya koydular. Bunun yanı sıra Sezer'i dış gezisine uğurlamaya türbanla eşiyle gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Arınç'a sadece 3 dakika süren bir nezaket ziyareti gerçekleştirerek ordunun bu konuya ilişkin tepkisini bir kez daha hatırlattı. Deutsch belgede MGK'nın siyasi yaşama müdahale eden bir organ olmasını eleştirerek, anayasaya göre sadece bir danışma işlevi gören MGK, geleneksel olarak Türk ordusunun yol haritasını resmen belirlediği ve eğer gerek görülürse Türk siyasetinde neyin doğru neyin yanlış gittiği konusunda hükümete uyarılarda bulunduğu yerdir ifadesiyle MGK'yı tanımlıyor. Deutsch görüştüğü eski bir üst düzey askere dayanarak ordunun AKP'nin devleti İslamcı bir dönüşüme tabi tutacağına ilişkin korku taşıdığını aktarıyor. 9 yıl sonra bu korkunun haklı ya da haksız olduğu tartışılabilir. Ancak genel kabul gören bir gerçek var ki o da en çok Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanlığı sırasında AKP-ordu ilişkilerinin bahar havası yaşadığı. ABD'li müsteşar da bu durumu tespit ederken Özkök hakkında ilginç bir not da almış. AKP ile ordu arasında gelişen ilişki değerlendirilirken Özkök faktörü de Erdoğan'ın karakteri kadar önem taşıyacaktır. Özkök'ün daha açık fikirli bir askeri lider olduğu söyleniyor. Başka şeylerin yanı sıra Ramazan'da oruç tutuyor. Sanırız bu oruç kriptosu başka biri tarafından dile getirilse fişleme olarak değerlendirilebilirdi. Ancak Amerikalı müsteşar AKP'nin iktidarının ilk yıllarında 2002-2006 Hilmi Özkök gibi bir genelkurmay başkanıyla çalışmasının büyük bir şans olabileceğini doğru tespit etmiş. Öyle ki Özkök-Erdoğan ilişkisi başbakanın kameralar önünde Özkök'e hocam diye hitap etmesine bile neden olacak kadar sıcaktı. Özkök TSK'yı içine alan soruşturmaların başında tutulmakla kalmadı. Hukuken olmasa da fiilen davaların müştekisi haline geldi. Balyoz davasında tutuklu bulunan yüzlerce silah arkadaşı Özkök'e konuşma çağrısı yaparken Özkök sessiz kalmakta ısrarcı oldu. Belgede son olarak ABD'nin bu ilk yıllarda AKP'nin siyasal reformlar, Kıbrıs, Irak gibi meselelerde kendisiyle daha uyumlu bir politika izleyebileceği konusunda umut taşıdığı anlaşılıyor. Deutsch AKP'ye iktidarının ilk yıllarını şöyle tarif ediyordu. AKP kendini Türklerin çoğunluğunun sosyal politikalarda dahil olmak üzere daha temiz ve daha adil yönetişim için duydukları arzunun temsilcisi olarak görüyor. AKP aynı zamanda Kıbrıs konusunda ve diğer dış politika meselelerinde dokulara nüfuz etmiş olarak tarif ettiği çözümsüzlük yaklaşımından uzaklaşmak istiyor. 1 Mart tezkeresi. İyi AKP, kötü Kemalistler. Kuşkusuz son yıllarda Türk-Amerikan ilişkilerinde en önemli kırılma noktalarından biri TBMM'nin 1 Mart 2003 tarihli savaş tezkeresini reddetmesiydi. ABD'nin Irak lideri Saddam Hüseyin'i devirerek Orta Doğu'ya yerleşeceği bu savaşta Türkiye nasıl bir politika izleyecekti? AKP'nin iktidarının ilk aylarına denk gelen bu süreçte AKP hükümeti meclise bir savaş tezkeresi getirdi. Tezkere hem ABD'nin Türkiye üzerinde konuşlanarak Irak'a savaş açmasına izin veriyordu, hem de Türkiye'nin Irak'a fiili olarak müdahalesinin imkanlarını yaratıyordu. ABD ile beraber Türkiye'nin savaşa girmesi ihtimaline kamuoyundan büyük bir tepki vardı. AKP'nin oy aldığı toplumsal kesimler de dahil olmak üzere ABD'ye şüpheyle bakan Müslüman bir ülkeyle savaş istemeyen, Türkiye'nin belirsiz bir maceraya girmesini doğru bulmayan bu kamuoyu tezkereye karşıydı. Ancak ABD'ye önemli taahhütler veren AKP yönetimi bu tezkereyi meclise getirmeye mecburdu. 1 Mart tezkeresi mecliste CHP ve AKP'nin tezkereye karşı vekillerinin oylarıyla reddedildi. WikiLeaks belgeleri bu süreçte Türkiye'de hemen her kesimle irtibatlı olan ABD diplomatlarının tezkere sürecindeki görüşmelerini özetliyor. Kimler tezkereyi destekledi, kimler karşıydı? Kapı arkasında hangi pazarlıklar yapıldı? Bu sorular WikiLeaks belgeleriyle cevabını buluyor. Belgelerin ortaya koyduğu en önemli sonuç, AKP'de Bülent Arınç'ın başını çektiği geleneksel Hizip ile Kürt vekillerin CHP ile birlikte tezkereye karşı oldukları. TSK'nın ise Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök tezkereyi desteklemesine rağmen içindeki çekimser kanadın etkisi altında kaldığı anlaşılıyor. AKP'de Gül ve Erdoğan'ın kayıtsız şartsız tezkere yanlısı oldukları görülüyor. Ancak kapı arkasında konuşulanlardan anlaşılıyor ki desteklesin ya da karşı olsun herkes tezkerenin meclisten geçeceğini düşünüyor. Ancak ne TSK, ne Cumhurbaşkanı, ne de AKP Iraklı Savaş'ın sorumluluğunu üzerine almak istemiyor. Sonuçta kestaneleri ateşten Gül Erdoğan elbette Hilmi Özkök'ün desteğiyle alıyor. Ancak tezkerenin geçmemesi onlar adına bir hezimet oluyor. Türkiye'den açılacak bir kuzey cephesinden emin olan ABD büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Sonuçta ABD Irak'a Türkiye olmaksızın giriyor. Belgeler bu gelişmeleri ortaya koyduğu gibi iç politikaya ilişkin bir sonucu da gözler önüne seriyor. ABD elçileri somut yaptırım gücünü tezkere sayesinde gördükleri ordu ve bürokrasi içindeki AKP karşıtı kesimin tasfiyesine daha çok ikna oluyor. AKP eliti ABD'yi ulusalcıların kötü çocuk olduğuna ve Türkiye'nin ABD ile teklifsiz ittifakına engel olduklarına ikna ediyor. Belgelerin ortaya çıkardığı sonuç böyle özetlenebilir. Önce tezkere öncesinde 20 Şubat 2003 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı John Kunstatter'in yazdığı telgraftan söz edelim. Kunstatter yukarıda yaptığımız tespiti şu cümlelerle doğruluyor. Bütün kesimlerden muhataplarımız Türk hükümetinin eninde sonunda ABD güçlerinin Türkiye üzerinden konuşlanmasını kabul edeceğini düşünüyor. Müsteşara göre işi geciktirenler ise Kemalistler. Kunstatter bunu şöyle ifade ediyor. Kemalist devletin kilit unsurlarına gelince onlar Irak meselesini iç politika amaçları adına AKP hükümetini zayıflatmak için kullanarak süreci tamamen geciktiriyorlar. Müsteşar AKP Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan ile görüşmesinden Mercan'ın anlaşmaya varılması konusunda hemfikir olduğunu ancak AKP içindeki muhalefetten endişe duyduğunu aktarıyor. İlginçtir, bugün Ergenekon davası sanığı olan Emin Şirin daha o günlerde Amerikalılara Erdoğan'ın otoritesini şikayet ediyordu. Dönemin AKP milletvekili olan Şirin, ABD'lilere tezkereye karşılık Türkiye'nin dış borcunun 50 milyar dolarlık kısmının ödenmesinin ertelenmesini öneriyor. Ancak Şirin ne olursa olsun ABD'nin Türkiye'de asker konuşlandırması taraftarı olduğunu da söylüyor. Şirin tezkerenin gecikmesine 9 Mart'ta Erdoğan'ı vekil olarak meclise taşıyacak Siirt seçimlerine bağlıyor. Şirin'e göre kendini büyük gören Erdoğan Siirt seçimlerine odaklanmış durumdadır. Emin Şirin Amerikalılara ABD'nin Irak harekatını Siirt seçimleri sonrasına ertelemesini önererek durumu tiye alıyor. Emin Şirin'in görüşmedeki sözleri Abdullah Gül'ün temaslarını partiden gizlemesinden de rahatsızlık duyduğunu gösteriyor. Aynı telgrafta Amerikalılar ile görüşen CHP vekilleri Mustafa Özyürek ve Onur Öymen'in harekata açıkça karşı çıktıkları bilgisi de var. ABD'lilere en önemli analizi Yüksek Strateji Merkezi Başkan Yardımcısı Faruk Demir yapıyordu. Faruk Demir ve onun danışma kurulunun 5 üyesi bize 19 Şubat'ta AKP hükümetinin ABD'nin asker konuşlandırmasına rıza göstereceğinden emin olduklarını söylediler. Aynı zamanda Türk Devleti'nin Genelkurmay ve Cumhurbaşkanı Irak meselesini AKP'nin hükümet etme yeteneğine zarar vermek için kullanmaya niyetli olduğunu ve bunun için ayak sürüyüp AKP'ye yol göstermeyi reddederken AKP'nin tüm sorumluluğu üstlenmesini istediklerini vurguladılar. Aynı görüşü AKP temsilcilerinden de örneğin Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Erdoğan'ın dış politika danışmanı Egemen Bağış ve Ömer Çelik, Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Emin Şirin duyduk. Şirin bizi açıkça ordu bizi ateşten gömlek giymeye zorluyor dedi. Demir TSK'nın Kuzey Irak'ta bataklığa saplanacağı endişesi taşıdığını da ekliyor. Davutoğlu'nun politikası. Kunstadter'in yazdığı kriptoda Akif Bekir'in de tezkereye ilişkin görüşleri var. Başbakan Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Bekir, hükümetin asker konuşlanmasını onaylayacağını net olarak söylerken, dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün verdiği kararlarda en çok Fehmi Koru ve Ahmet Davutoğlu'ndan etkilendiğini söylüyor. Hem Koru'nun hem de Davutoğlu'nun meseleye yaklaşımları bugünden geriye doğru bakınca insanı daha çok gülümsetiyor. Zira Koru, Türkiye'nin katkısı olmazsa ABD'nin büyük bir destekten yoksun kalacağını söylüyor. Bu görüşün yanlış olduğu bir ay içinde ortaya çıktı. Ahmet Davutoğlu ise yıllar sonra herkesi şaşırtan, Türkiye'nin çıkarları ile ABD'nin çıkarları tam olarak örtüşüyor görüşünü o günde savunuyor. Belgede Davutoğlu'nun AKP'nin İslami bir girişimle Irak-ABD savaşını önlemesinin ABD için de hayırlı olduğu kanaatini taşıdığı yazılıyor. Bu düşüncenin Türkiye'nin ABD'ye yaslanarak Irak üzerindeki sisteme dahil olma anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Davutoğlu bu politikayı Dışişleri Bakanlığı sırasında İran'a da uyguladı ve başarısızlığını görmesi için yalnızca bir gün yetti. Çünkü Birleşmiş Milletler o gün İran'a yaptırım kararı aldı. Davutoğlu'nun görüşlerini gösteren önemli bir ayrıntı daha var. Belgede Akif Bekir'e dayanılarak Davutoğlu'nun görüşlerinden şöyle söz ediliyor. Bekir, Türklerin ABD'nin vermeye hazır olduğundan daha büyük bir ekonomik paketle ısrar etmelerinin bir nedeninin de Erdoğan ve Gül'ün ABD'nin asıl niyetinin Irak petrolünü kontrol etmek olduğuna, Davutoğlu'nun ve başkalarının Gül'e söylediği gibi ABD'nin elde edeceği büyük kazançtan Türkiye'nin de sıkı bir dilim pay alması gerektiğine inanmaları olduğunu söyledi. Davutoğlu Türkiye'yi adeta ABD'nin küçük kardeşi gibi görüyor. Nedense ABD'nin de böyle baktığına inanıyor. Bu varsayımla pazarlık ediyor. AKP içinde Kemalist ittifak. Konuya ilişkin bir diğer WikiLeaks belgesi Robert Deutsch imzasıyla ABD Ankara Büyükelçiliğinden gönderilen 28 Şubat 2003 tarihli telgraf. Konu ise yine tezkere. Deutsch, Kemalistler ile Bülent Arınç'ın tezkereye karşı bir ittifak yaptıklarını söylerken tezkereye ilişkin kulis tahminlerini de yazmış. Buna göre Amerikalıların görüştüğü Hasan Celal Güzel ve MHP'li Şevket Bülent Yahnici tezkerenin geçeceğini düşünüyor. Aynı telgrafta Gülen cemaatine yakın iş adamı Mustafa Güney'in bir tespiti de yer alıyor. Bu tespite göre Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Başbakan Abdullah Gül ekseni tezkereyi desteklerken Genelkurmay 2. Başkanı Büyük Anıt Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ekseni tezkereye şüpheyle yaklaşıyor. Yine belgelerde 1 Mart'ta tezkerenin geçmemesi üzerine Büyükelçi Robert Pearson'ın ABD'ye 55 dakika arayla gönderdiği iki ayrı kripto var. İlkinde tezkerenin reddinin kabul edilmesi için her şeyi yapan Erdoğan'a büyük bir darbe vurduğu anlatılıyor. İkinci belgede ise tezkerenin geçmemesi üzerine ciddi sarsıntı geçiren ve ikili görüşmelerde aktif rol alan Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal'ın açıklamaları yer alıyor. Ziyal, tezkerenin reddinin piyasalara yapacağı olumsuz etkiyi önlemek için ABD'lilerin destek açıklaması yapmasını istiyor. Sonucun AKP ve bürokrasiyi şoke ettiğini söyleyen Ziyal, Abdullah Gül'ün tezkerenin geçmesi için siyasi geleceğini dahi tehlikeye attığını ifade ediyor. Aynı konuyu ele alan bir başka belgede 3 Mart 2003 tarihli. Bu belgede tezkerenin kabul edilmemesi şu 3 nedene bağlanıyor. 1. Laik Türk Devleti'nin ABD hükümetinin Irak'taki niyetlerine ilişkin korkuları. 2. İslami eğilimli AKP'yi dizüstü çöktürme niyetinde güçlü istek. 3. AKP'nin iç dinamikleri, parti içi rekabet ve acemilik. Pearson'ın kaleme aldığı bu belgede CHP ile birlikte hareket ettiği söylenen Arınç'ın yanı sıra Erbakan'ın çağrılarının da AKP içinde etkili olduğu tespiti yapılıyor. Pearson'ın bu süreçte en çok alındığı ismin CHP Genel Sekreteri Önder Sav olduğu anlaşılıyor. Sav'ın meclisteki oturumda ABD'yi iğrenç ve utanç verici bir savaşa girmekle itham etmesi ve İskenderun açıklarında tezkerenin geçmesini bekleyen ABD gemileri için düşman tabirini kullanması Pearson tarafından ABD'ye aktarılıyor. Pearson'ın kriptosunda Önder Sav'a meclisteki oturumda söz hakkı veren Arınç da eleştiriliyor. Belgede tezkerenin geçmemesinden en çok ordunun sorumlu olduğu kabul ediliyor. Pearson'ın muhtemelen AKP'ye yakın isimlerle yaptığı ortak değerlendirmeye göre, ordu önce 28 Şubat'ta gerçekleşen MGK toplantısında açık bir tavır almayarak sorumluluğu AKP hükümetinin üzerine yıktı. Kamuoyunda ise tezkerenin aceleye geldiği yolunda endişe yarattı. ABD ile görüşen AKP'yi ise pazarlıkta daha çok talepkar davranmaya teşvik etti. ABD'nin yerleşeceği tesislerdeki hazırlıkları da mümkün olduğunca ağırdan alarak süreci daha da zorlaştırdı. Ordu ile paralel görüşlere sahip olduğu düşünülen Sezer ise tezkerenin anayasaya uygun olmadığını söyleyerek tezkere karşıtlarının çabalarını kolaylaştırdı. Pearson'a göre ordunun bu çabaları AKP'nin Türkiye'yi halkın istemediği bir savaşa sürüklediği izlenimi yarattı ve parti içindeki tereddütleri pekiştirdi. Pearson görüştüğü kıdemli bir gazeteciye dayanarak, bu kıdemli gazeteciyi tahmin etmek güç değil, ordunun oylama öncesindeki refleksleriyle hem AKP'yi hem de ABD'nin Irak politikasını baltaladığını belgeye not etti. Kürtler de karşı. Kısacası 1 Mart sürecindeki ABD belgelerinde soğuk duş etkisi yaratan tezkerenin reddinin sorumluluğu orduya ve Kemalist devlet bürokrasisine yıkılırken, tezkerenin geçmesi için tüm siyasi prestijiyle kumar oynayan Erdoğan ve Gül takdir ediliyor. 1 Mart tezkeresinin reddi belgelerden anlaşıldığı kadarıyla ABD'nin Türkiye içinde yeni ittifaklar aradığının ikna edici karinesi oldu. Ordu ve Kemalistler ABD'nin yeni siyasal yönelimlerine engeldi. AKP ise bu politikayı kolaylaştırıyordu. Bu haliyle yeni Türkiye Kemalistlerin değil AKP'nin omuzlarında yükselmeliydi. AKP'nin geleneksel Türk devlet elitlerini tasfiye etmesine ABD'nin verdiği açık desteğin altında 1 Mart tezkeresinin yer aldığını söyleyebiliriz. Bugün Ergenekon ve Balyoz gibi ordu, bürokrasi hatta medya içinde yaşanan tasfiyede 1 Mart tezkeresinin önemli bir milat olduğu anlaşılıyor. Bu bahsi kapatırken belgede yer alan iki önemli ayrıntıyı not edelim. İlki ordunun ABD ile görüşmeler yapan üyelerinin kapalı kapılar ardında Amerikalılara kendilerini desteklediklerini söylemeleri. Ancak bu isimler bu konuda AKP'nin sorumluluk almasını istiyorlar. Tezkerenin de mutlaka geçeceğini düşünüyorlar. Buna ilişkin Pearson'ın notu şöyle: Genelkurmay'da irtibatta olduğumuz general düzeyindeki subaylar bize aylardır ordunun ABD'nin bütünüyle desteklenmesinin şart olduğunu düşündüğünü ama hükümetin de kendi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söylüyorlardı. Türk Genelkurmayı yanlış hesap yapmış görünüyor. İrtibatta olduğumuz subaylar 1 Mart'ta evet sonucu bekliyorlardı ve neticeye şaşırmış olmalılar. İkinci önemli nokta ise Kürt siyasetine ilişkin. Kemalist kesimler ABD'nin Irak operasyonunun Kürt ayrılıkçılığını büyüteceği endişesiyle tezkereye karşı çıkarken, belgeye göre AKP içindeki Kürt milliyetçileri de bir başka nedenle tezkereye karşıydı. Bu çevreler Pearson'ın aktardığına göre ABD'nin Türkiye ile ittifakında yaşanacak başarısızlığın ABD ile Kuzey Irak Kürtlerinin ilişkisini geliştireceğini düşünüyor. Böylece Kemalistlerin Kuzey Irak'tan uzak durmak zorunda kalacağına inanıyor. Pearson'ın kriptosunda bu ayrıntı, bu kişiler tezkerenin reddedilmiş olmasından ve böylece Türkler yerine Iraklı Kürtlerle ABD hükümeti arasında daha fazla işbirliğinin yolunun açılmasından memnuniyet duydular sözleriyle yer buluyor. Emekli olduktan sonra kitap yazan Orgeneral İlker Başbuğ da o döneme ilişkin benzer bir tespitte bulundu. Başbuğ'a göre eğer o gün tezkere geçseydi, Türkiye Kuzey Irak'ta daha çok etkili olacaktı. Başbuğ'un kamuoyuna yansıyan sözleriyle tezkerenin geçmemesi hatalıydı. Ciheti askeriyenin bir kısmı böyle düşünüyordu. Kuzey Irak'tan kovulan Türk ordusu. 1 Mart tezkeresinin reddinin ardından Türkiye ile ABD ilişkilerinin her zamanki gibi olmayacağı aşikardı. Tezkerenin reddinden sorumlu tutulan TSK'ya yaptırımlar ardı ardına geldi. 4 Temmuz 2003'te 11 askerin Süleymaniye'de kafasına çuval geçirilmesi ABD yaptırımlarının zirvesiydi. Ancak ilki değildi. Önce 22 Nisan'da Kerkük'te Türkiye'den giden insani yardım konvoyuna koruma sağlayan Özel Kuvvetler Komutanlığından bir tim ABD askerleri tarafından gözaltına alındı. Ertesi gün tim sınır dışı edildi. Yaşananların bir kriz olduğu ortadaydı. ABD'nin net bir mesajı vardı. TSK'yı Kuzey Irak'ta istemiyordu. TSK mensuplarına yapılan muamelenin anlamı buydu. Yaşanan gerilimi görüşmek üzere 28 Nisan'da Erbil'de bir toplantı gerçekleşti. Toplantının gündemi Türk Özel Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki varlığıydı. ABD tarafındaki heyete Birleşik Ortak Operasyon Görev Gücü Komutanı Albay Charles T. Cleveland liderlik yaparken, ABD Özel Kuvvetlerinden Yarbay Paul Squarka, Binbaşı David Young da toplantıya katıldı. TSK ise Silopi'deki Türk Özel Kuvvetler Üssü Komutan Yardımcısı Albay Hasan Özdemir liderliğinde Yarbay Yaşar Yıldız, Üsteğmen Murat Taner Karabulut'un da bulunduğu bir heyetle görüşmedeydi. Esasında buna bir toplantı yerine TSK'ya ABD tarafından verilmiş bir ultimatum demek daha doğru. Zira toplantı Cleveland'ın TSK mensuplarının Kuzey Irak'ta hangi şartlarda ve ne şekilde bulunacağına genelkurmaya bildirmesi amacıyla gerçekleştirildi. Metnin dili ve içeriği de bir ultimatum üslubundaydı. WikiLeaks belgeleri arasında bulunan toplantı zabıt tutanağı bu durumu açıkça ortaya koyuyor. Buna göre Albay Cleveland Türk tarafına şu talimatları iletmişti. A. Türk askeri personeli Kuzey Irak'ta koalisyon güçleri tarafından onaylanmamış tüm faaliyetlerine hemen son verecektir. B. Türk Genelkurmayı'nın Kuzey Irak'taki bütün Türk askeri birimlerinin ve kuruluşlarının personel sayıları, yerleri ve istihbarat toplama dahil tüm faaliyetleri konusunda Birleşik Kuvvetler Komutanlığı'na bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu bilgi 30 Nisan 2003'te saat 6'dan geç olmamak kaydıyla verilmiş olacaktır. C. Bundan böyle Kuzey Irak'ta Birleşik Kuvvetler Komutanlığı'nın onay vermediği hiçbir Türk askeri faaliyeti sonuçlandırılmayacaktır. D. Kuzey Irak'taki Türk askeri personeli üzerlerinde sadece kişisel silahlar yani tabanca taşıyacaktır. E. Kuzey Irak'taki Türk personeli her zaman üniforma giyecektir. F. Kuzey Irak'tan atılmış olan Türk Özel Kuvvetler personelinin geri dönmesine izin verilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden kişiler gözaltına alınacaktır. G. Türk askeri personeli Irak'a gönderilen yardım konvoylarına eskortluk yapmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bütün insani yardımın eş güdümü Uluslararası Kızıl Haç Kızılay aracılığıyla sağlanacaktır. H. Daha önceden kabul gören Yeşil Hat sınırı artık tanınan bir sınır değildir ve Kuzey Irak'taki ABD kuvvetleri o bölgedeki bütün faaliyetlerden sorumludur. İ. Yukarıdakiler bir başlangıçtır ve gelecekte bunları takip eden talimatlar verilebilecektir. Cleveland'ın verdiği muhtarayı Albay Hasan Özdemir imzalayarak aldı. Türk Genelkurmayı'na iletti. İhtar TSK'nın Körfez Savaşı'ndan beri Kuzey Irak'ta var olan hareket imkanını ortadan kaldırıyordu. Sembolik ve sınırlı bir temsiliyetin dışında Türk Özel Kuvvetlerine Kuzey Irak'ta izin verilmiyordu. Kısacası ABD, tezkerenin reddinin bedeli olarak artık Kuzey Irak'ta yoksun diyordu. Özkök'ün mektupları. ABD'nin tavrını en çok Büyükelçilik tarafından Atlantikçilerin lideri olarak tanımlanan Özkök'ü ilgilendirdiği söylenebilir. Zira Özkök, TSK içinde ABD ile ebedi ittifakı savunan komutandı ve bu sürecin yaşandığı sırada Genelkurmay Başkanı'ydı. Konu üzerine kendi imzasıyla 3 mektup yazdı. Kimi bölümlerinde İngilizce ifade hatalarının bulunduğu metinler Özkök'ün bireysel kaleminden çıkmış olma ihtimalini güçlendiriyordu. Ayrıca Albay Cleveland'ın dili ne kadar buyurucu ise Özkök'ün dili de o kadar kibardı. İşte bu 3 mektup WikiLeaks belgeleri arasında yer alıyor. İlk mektup 30 Nisan 2003 tarihli. Özkök mektubu ABD Genelkurmay Başkanı Richard Bauman Myers'a yazdı. Mektupta Özkök TSK'nın Kuzey Irak'taki faaliyetlerinin ABD operasyonlarına zararı olmadığını anlatırken, Kerkük'te Türk Özel Kuvvetleri mensuplarının gözaltına alınmasını ise abartılı bir olay sözleriyle değerlendiriyordu. Özkök, Türk timlerinin yalnızca güvenlikleri için gerekli olduğu kadar silah taşıdıklarını ve faaliyetlerinden ABD kuvvetlerini haberdar ettiklerini ifade etti. Özkök'e göre bütün bunlara rağmen gözaltına alınmaların ve sınır dışı edilmelerin nedeni belliydi. Özkök, TSK ile ABD arasında yaşanan gerilimi kastediyordu. Hilmi Özkök mektubunda Kuzey Irak'ta Türk kuvvetlerinin neden direniş göstermediğini şu ifadelerle anlattı. Türkiye'nin bu olaydaki düşük profilli tavrı hiçbir şekilde Türk timinin hatalı tavrı olarak anlaşılmamalıdır. Aksine yukarıda belirtildiği gibi Türk yaklaşımının altında yatan unsur, Türk-Amerikan ilişkilerine atfettiğimiz önemdir. Düşük rütbelilerin yanlış yorumlarının ve hatalı değerlendirmelerinin ilişkilerimize ters bir etki yapmasına izin verilmemelidir. Bu bağlamda bu tür gergin ve öznel yaklaşımları her iki taraf için de kabul edilemez bulmaktayım. Özkök nazik bir dille ABD Türkiye askeri ilişkilerine atfettiği önemi mevkidaşına aktarıyordu. Özkök Myers'a yazdığı mektupta Albay Cleveland'ın ultimatumunun daha önce ABD özel kuvvetlerinin ve ABD Irak özel temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Habur'da bekletilmesine karşılık yapılmış olmasını eleştirdi. Halilzad'ın kısa süre vali yardımcısı tarafından misafir edildiğini ve Türkiye'ye alındığını, ABD özel kuvvetlerinin Irak'a geçişinin gecikmesinin ise yasal prosedürle ilgili olduğunu anlattı. ABD özel kuvvetlerinin Türkiye'den Irak'a geçiş kararının TBMM yetkisinde olduğunu söyleyen Özkök, Myers'a ilginç bir kitabına uydurma hikayesi anlatıyordu. Buna göre yasal süreç izin vermemesine rağmen ABD özel kuvvetlerinin Irak'a girişine daha önce kabul edilmiş olan Nile, Kuzey Irak irtibat elemanı statüsü verilerek izin verilmiş, bu durum da bizzat Özkök'ün kendisi tarafından gerçekleştirilmişti. Özkök daha önce ABD Savunma İşbirliği Bürosu'na ve ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'a, aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı, sayısı 1500 olan Türk Özel Kuvvetleri hakkında tüm teknik bilgileri belgeleriyle sunduğunu anlattığı mektubunda, savaş alanında küçük yanlış anlamaların ve sorunların genel olarak ilişkilerimize zarar vermesinden korkuyorum. Bu tür sorunları yapıcı bir tutumla çözmek için azami gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum diyerek ikili ilişkilere verdiği önemi gösteriyordu. Özkök satırlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek için elimden geleni yapmayı sürdüreceğimden emin olabilirsiniz sözleriyle bitiriyordu. Özkök'ün ikinci mektubu yine ABD Genelkurmay Başkanı Myers'a önceki mektuptan sonraki gün yani 1 Mayıs'ta yazıldı. Özkök ABD'nin Irak'ta kazandığı zaferden duyduğu memnuniyeti Myers'a iletirken ABD ile Türkiye arasında tezkere sonrasında yaşanan olumsuzluğu çözecek somut bir teklifte bulunuyordu. Özkök Myers'a NATO'nun Irak'a girmesini ve Türkiye'nin de NATO konseyinin kararlaştıracağı operasyonlara dahil olmasını öneriyordu. Son mektup yine 1 Mayıs tarihinde Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Sasur Jones'a yazılmıştı. Özkök mektubunda Irak'ın büyük ölçüde koalisyon birliklerinin askeri denetimi altında olduğu aşikardır. Böylelikle Irak'ın Türkiye için oluşturduğu tehdit tüm zamanların en düşük seviyesine inmiştir ifadesiyle Irak'ın yeni düzeninin Türkiye'nin güvenliği için olumlu olduğunu anlatıyordu. Özkök Jones'a daha önce Myers'a yaptığı teklifi yineliyordu. Irak'ta savaş sonrası ortaya çıkan durum, savaştan mustarip bu ülkede kalıcı asayiş, güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması amacına yönelik fazlasıyla önemli bir rol oynayabilecek olan ve oynaması da gereken NATO'nun yoğunlaştırılmış, birleşik ve eşgüdümlü gayretlerini gerektirecektir. Konuya ilişkin Wikileaks belgeleri tezkerenin reddinin ardından ABD-TSK ilişkilerinin yüksek bir gerilim hattından geçtiğini gösteriyor. ABD kuvvetleri Kuzey Cephesi'nin aksamasından sorumlu saydıkları TSK'yı Kuzey Irak'ta zor durumda bırakıyor, buradaki faaliyetlerini en alt seviyeye indirtiyorlardı. ABD ile ilişkileri hayati öneme sahip gören ve Kuzey Irak'ta Türk askeri varlığını da devam ettirmek isteyen Orgeneral Özkök ise NATO'yu sürece dahil ederek yeniden Irak denklemi içine girmeye çalışıyordu. Ama İngiltere ve İtalya gibi istisnalar dışında NATO'nun Irak'taki gönülsüzlüğü ve Irak petrollerinin paylaşım mücadelesi buna izin vermedi. Türkiye ABD'nin Irak'tan çekilmesi gündeme gelene kadar Kuzey Irak'taki etkisini kaybetti. Son yıllarda Kuzey Irak'ta TSK varlığına en çok önem veren komutan İlker Başbuğ'un ABD'nin Irak'tan çekilmesiyle gündeme gelen ve Türkiye'nin Kuzey Irak'taki varlığına yeniden imkan tanıyan Kürt açılımına milliyetçi görüşlerine rağmen destek vermesi ve 2009 Nisan'ında Harp Akademisi'nde yaptığı tarihi konuşmayla bunun altını çizmesi aslında 2003'te kaybedilen bu etkinin yeniden kazanılma çabasıydı. Kuzey Irak'a susayan Başbuğ, Irak Savaşı'ndan sonra ilk kez TSK'nın ABD desteğiyle Kuzey Irak'ta faaliyet gösterebilmesi için acı da bulsa açılımı içmişti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 195.